Anksiyeteli Müzik Sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü değerli konuğumuz sevgili Tolga Tabiş. Abi hoş geldin, nasılsın?
Hoş buldum sevgili Özgür'e Tam o. İsim söylerken ben kasma böyle yapıyor benim. Rem de o yüzden.
Tabii. İlk baştan okumaya başlamam lazım.
İstiyorsan bir daha kayıt yap yani. Ben böyle direkt programın ilk saniyesinde seni gömmeyeyim yani. Sen baştan bir daha kayıt da istiyorsan falan.
Böyle çok komik oldu. Tamam, bir daha mı?
Yok yok, yani böyle komik olduysa tamam. Podcast'in ruhudur tamam. Bu yani. Sırada kim var bakalım? Doğuş Koç. Ha, başlıyoruz.
Abi hoş geldin. Hoş. Teşekkür ederiz. Vaktini ayırdığın için çok mutlu olduk. Nasılsın? Başta iyi misin?
İyiyim.
Nasıl gidiyor?
İyiyim. Sağ ol. Hepinize teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Yani pandemi hepimizi aynı ölçüde saçma sapan bir tecrübeye sürükledi. Hani 5 yaşındaki çocuk da 85 yaşındaki nine de ilk defa yaşıyor bunu. Biz de yani beklentilerimizin ve tahminlerimizin çok ötesinde bir süreç yaşadık. Bir yılı geçti. Mesleğimizi yapamıyoruz. En azından bildiğimiz anlamda icra edemiyoruz. Ama onun dışında bu şerden bir hayır çıkarmaya çalışıyoruz. Hepimiz hayatımızda köklü sapmalar yaşadık. Bu sapma güzel yerlere olduğu sürece hiç problem yok. Ailemle vakit geçiriyorum. Projelerim var. Özellikle bir projem var. Ona vakit harcıyorum. Sağlık yönünden ciddi bir problem yaşamadık bugüne kadar. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Nasıl geçti bu yıl?
Evet, burada biz şimdi 3 kişi olduğumuz için sizler nasılsınız deyince bir böyle topa kim girecek falan gibi bir anksiyete oluyor.
Burada evet, kendi kafanızdan evet, önceden bunu kaç ya program yaptınız? 40'ı ya, geçti mi yaptınız yani programlar? Beklemediğimiz anda evet, konuk oldu. Bize topu atarsa ilk önce hangi sıralamayla yapacağız?
Hani bu ilk önce S veriyoruz abi. O S... Çünkü sesler birbirine karışmasın.
Ha, okey. Yani ya ben sizin yerinizde olsam hani zarafet, centilmenlik usulü falan hanımefendiye veririm sözümü ama tabii ki. Burada top sizde, yani arsa sahibi sizsiniz. Tabii ki. Ben kiracıyım.
Tabii ki. Esin top sende.
Ya şöyle oldu bende. Bir böyle yaşasın ya boşluk gibi bir dönemim oldu.
Evet,
sonra
o hepimizde oldu.
Abi ne yapacağız ya, nasıl gidecek bu süreç gibi bir dönem oldu.
Meşhur ekmek evet, süreci. Evet, ekmek yapıp Instagram'da.
Ondan sonra bir açıldı kapandı, açıldı kapandı falan. Şu anda verimimin evet, düşük olduğu bir dönemdeyim. Bu belirsizlik iyice zorlamaya başladı gerçekten psikolojileri artık. Bir de sorumluluklar biraz daha arttı. Tez aşamasının son düzlüğüne girdik Doğuş'la birlikte. O da böyle birazcık hani of çok sorumluluk var ama hiçbir şeyden beslenemiyorum şeklinde biraz vurdu. Şu an böyle gidiyor yani. Bilmiyorum Doğuş'ta mesela durum nasıldır, bir de ondan dinleyelim.
Ben de çok uzun bir süre pandemi başladığında ben çok okeydim. İnsanlar ekmek yakmaya başladığı o dönemde ben hala okeydim yani. Evde biraz ev insanıyım herhalde yani, ondan kaynaklı olsa gerek. Bayağı memnundum durumdan. Sonra bir memnuniyetsiz olduğum dönem geldi. Şimdi yine memnunum. Ama şimdi kendimi yani yarın yokmuşçasına dizi izleyerek ve hani izlediğim dizileri tekrar izleyerek, bu arada hani yenileri değil. Yarın yokmuşçasına dizi evet, izlemeye adadım kendimi evet, yani. Tez falan biraz zor gidiyor bu aralar. Öyle.
Evet. Özgür sen de. Hiç beklemiyordunuz böyle bir başlangıçta.
Evet, tabii.
Bir süre sonra üçü de ağlıyor falan. Ben böyle sakinleştirmeye
çalışıyorum. Abi bizi yöneteceğini, yani operalar yönetiyorsan ama bizi yöneteceğini düşünmüyordum. Neyse, yani.
Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu podcast meselesi, Özgür aklımdasın yani, merak ediyorum senin nasıl geçirdiğini pandemiyi. Ama bu podcast meselesi, ben mesela şimdi her şeyi birebir böyle sözlük anlamıyla Türkçe'ye çevirmeye gerek yok. Şey konusunda da yaratıcı davranmanın hiçbir sakıncası yok. Türkçe'ye çevirirken belli terimleri Türk jargonuna göre çevirmekte hiçbir beis yok yani. Bence podcast bildiğin genç işi radyo. Yani burada şimdi 4 kişi konuşuyoruz. Bu işi TRT estetiğinde, spiker şeyinde, estetiğinde yaptığımız zaman evet, sizler sunucusunuz. Zaten 3 sunuculu bir TRT programı ben hatırlamıyorum radyoda. Yani ama burada yani şunu empati kurmaya çalışıyorum. Yani burada 4 kişi de eşit konuşursa çok güzel bir düşünce salatası oluyor. Ve bu seyirci için bence daha eğlenceli, daha renkli. Ama sadece konuk konuşursa ve hostlar yani sunucular susarsa O biraz daha evet konuğumuzun içine dalalım. Onun ruh dünyasını, anksiyetelerini. Tamam bu da mantıklı ama sanki podcast'in ruhuna hepinizin, yani dört müzisyenin burada konuşurken hepinizin ruh dünyasını böyle girift olarak arka arkaya seyirciye sunmak onlar için de daha renkli yani. O yüzden sendeyiz Özgür. Rahat ol.
Çok iyi oldu şu an. Bu inanılmaz. Abi çok rahatım. Pandemi bende çok işe yaradı. Çünkü doktora yeterlilik hazırlık sürecindeydim. Yani bu pandemi olmadan önce. Asla yeterliliğe girmeyi düşünmüyordum. Çünkü kendimi öyle izole edecek bir vakit tam bulamazken pandeminin olması müthiş geldi bana. Bu süreci o şekilde verimli kullandığımı düşünüyorum. Mart ayından Mart'ta başladı. İşte bir yıl oldu. Ağustos'a Eylül'e kadar her şey çok iyiydi. Ben de bu süreçte bu işleri halletmiş oldum. Kendime döndüm ve okudum falan diye derinleştiriyorum değil mi? Ama gerçekten öyle. Biraz böyle okuma yaptım. İşte birazcık müzik detoksu yapmaya çalıştım. Çünkü ilk dönem inanılmaz müzik dinliyordum. Ardından böyle birazcık sen daha iyi bilirsin abi. Bu detoks durumu vardır. Bir uzaklaşmak iyi geliyor. Aslında podcast kültürüm yoktu İstanbul'da yaşamama rağmen. Çünkü aracım yok. Aracım olsa belki bir nebze işte dışa evet. giderken. Çünkü podcast bağımlılığı olurdu ama toplu taşımada böyle albüm falan dinlerken bir podcast kültürü bende de oluşmaya başladı. Sonra Esin'le Doğuş neden böyle bir şey yapmıyoruz, yapalım mı dediler. Ardından biz de konservatuar eleğinden geçen anksiyeteli tipler olduğumuz için dedik ki neden anksiyeteli müzik sohbetleri yapmıyoruz. Böyle bir şey oluştu. Yani bu dönem böyle gitti. Şu an buradayız. Evet. Ama işe yaradı. İyiyim. Böyle özetleyebilirim yani bu dönemi.
Yani, zaten bu tarz kavramların böyle üç harfle sınırlandırdığımız kavramların mesela iyi olmanın nedenli fenomenik bir şey olduğunu da pandemi sürecinde öğreniyoruz. Yani bazısı bu bir yıllık, bir yıl diye hep böyle yuvarlak bir şey söylüyorum. Kimine göre az, kimine göre fazla. Bu bir yıllık sürecin bazısı deli gibi çalışarak, deli gibi müzik çalışarak. Çok yakın dostlarım var. Hönkürdüler yani. İçi dışı müzik oldu adamım yani. Bütün o kendini öyle iyi hissetti. Evcimen olanlar evde kalarak. Yani herkesin, çok klişe olacak ama bir ölçüde de doğru. Herkesin iç dünyasına yaptığı bir ziyaret, bir yolculuk, bir yeniden tanışma vesilesi. Ama burada bütün bu deneyimleri kapsayacak bir kısa bir motto yaratmamız gerekirse pandeminin biz müzisyenlerde yarattığı süreç için diyeyim. Yani bu şerli süreçten, içinde şer barındıran, içinde nahoşluk barındıran bu süreçten hepimiz kendi ruh dünyamıza dair bir hayır çıkarma. Bir iyi tarafçı. Yani bu yani ekmek yapmak da iyi bir şey. Yani bunu kaç ya yani o bu yani bir hepsi birer reaksiyon. Aksiyon Covid'de evet. Ve herkes kendine göre bir reaksiyon gösterdi ki bu iyi bir şey. İnsanoğlunun kendi ruhsal sınırlarını görmesi ya da dip bucak kalan köşelerini görmesi. Bu bir sınır deneyimi değil yani. Herkes uçurum kenarına gelmedi pandemide. Gelenler tabii ki var. Tenzih ediyorum ama şu metaforu da yapmak doğru. Yani temizliğini yapmadığımız, gözlemlemediğimiz yerlerini gördük ruhumuzun bu süreçte. Ve ben şahsen şunu söyleyeyim. Müzikle uğraşabildiğim kadar az uğraştım ve bu beni yormadı. Aksine ömrüm boyunca yapacağım işlere karşı bir açlık duygusu da yaratmış olabilir. Kendimle, ailemle ve küçük yaşantımla yani kendim ve çekirdek ailemle sınırlı yaşantıma döndüğüm ve burada bir nevi bir müzikal oruç tuttuğum bir süreç oldu. Ha bunun yani bunun pandemi sonrası bunun yararını çok görmek mi zorundayım? Hani böyle konserden konsere koşup temsilden temsile göre öyle bir beklentim de yok. Yani burada zaten başarı ya da mesleki tatmin denen şey çok kişiden kişiye değişiyor. Yani açıkçası Türkiye'de klasik müzik icracısı olmak çok sıra dışı bir şey. Ben bunun arkasındaki illüzyonu birazcık gördüğüme inanıyorum. Bu aydınlanmaya bir ölçüde vakıf olduğumu düşünüyorum son 2-3 yıldır. Biraz körler sağırlar birbirine ağırlar kültürü var bizde. Ama bunu derken yani bu ufak bir şey eleştirisi değil. Biz Türkler böyle falan öyle bir şey değil. Seyircisiyle, sahnesiyle, çukuruyla, orkestrasıyla, baresiyle aslında biz yani müzisyencilik oynuyoruz. Klasik müzikçilik oyunu bu. Yani neye göre ama? Avrupa'ya, Amerika'ya, Rusya'ya, Japonya'ya. Yani klasik batı müziği demişler zamanında. Hakikaten Western Classical Music. Bu sadece Türklerin uydurduğu bir isim değil. Yani müzikolojide de siz biliyorsunuz var. Yani bir, yani Avrupa'nın göbeğinde doğan müziğe klasik batı müziği demenin zamanla miadının dolacak ve saçma sapan kalacak bir terminoloji olacağını kimse akıl edememiş. Neye göre batı, kime göre batı? Yani Tokyo, Sydney, Canberra, New York, Milano, her yerdeyiz yani. Yani ki batı diye bir şey yok. Ama illa bir isim konması gerekiyorsa klasik müzik denmesi yeterli. Batı, doğu, camiye dönünce solda falan yani illa bir yön, yönerge vermiş. O zaman gerek duymuşlar adamlar. Evet ama şimdi artık saçma kalıyor. Yani biz klasik müzikçiler bu süreç içerisinde çok yoruluyoruz. Ama inanın ki Türkler yani biz bu ülkede bu işin simülasyonunu oynuyoruz, onu size söyleyeyim. Ve bu simülasyonun farkına vardığınız zaman ister istemez biraz da hissizleşiyorsunuz. Yani bu benim konuyu anksiyeteye de getirmeye çalışıyorum çaktırmadan. Yani bu hissizlik süreci hemen çat diye olmuyor. Yani bu bir nasırlaşma süreci yani. Bakıyorsunuz ki yani gerçekten bir illüzyon var. %100 değil yani. Çok başarılı konserler, temsiller oluyor. Ben mesela yani orkestra şefliğimin dışında son 3-5 yılda çok keyif aldığım bir bestecilik süreci içerisindeyim. Çok sevdiğim bir büyüğüm, bir meslektaşım bir gün bana bir laf söyledi. Çok basit bir laftı. Öyle matah bir laf değildi ama hayatım değişti. O muhtemelen daha önce biliyordu bu lafın yaratacağı etkiyi. O sırada doğru zamanda doğru yerde bana söyledi. Dedi ki Tolga dedi yapacağın en iyi konser, en iyi temsil 3 gün konuşulur. 5 gün konuşulur, bilemedin bir hafta konuşulur ama bir eser yazarsın sen ölürsün o kalır dedi. Ben o sırada sıyırdım kafayı, eyvah falan, hani kaçırıyorum bir şey ve öyle yazmaya başladım. Son zamanlarda yazdığım şeyler yani yönettiğim şeylerden daha fazla ruhsal, ya hepsi çocuğum gibi şimdi o klişe ayıramam yani. Hepsini ayırsa tabii ki şeflik çok mukaddes bir meslek, çok da keyif alıyorum. İşin egosal bir yönü de var ama bestecilik daha güzel. Bestecilik daha büyük bir ruhsal tatmin yaratıyor bende. Son işte bak mesela bu pandemi döneminde de bir şeyleri yoktan var etmeye yönelik aslında müzikal olarak bunu yaptım. Onu da şimdi az sonra anlatırım. Fakat kimin neydi? O şarkı Levent Yüksel'in şarkısı var. Onu sonra anlatırım fakat. Öyle ben de öyle. Yani buraları kesersiniz isterseniz.
Yok harika. Hatta yaptığım projeler, bestelerin hakkında abi başlayabiliriz konuşmaya. Süper olur yani bizim için.
Yani ben pandemi döneminde esasında tek bir projeye vakit ayırdım. Bu proje bir folk jazz projesi. Hatta 1 Nisan'da debüt yapacaktık. İlk konseri yapacaktık Bursa'da ama tabii ki yapamadık. Umarım Mayıs konserleri bir şekilde olur da yaparız. Bu proje bir folk jazz projesi, bir mottosu var. Folking around the world. Hakikaten dünyanın her yerinden folk müziği yapıyoruz. Ve Birleşmiş Milletler gibi bir grubumuz var. Polonyalı, Arjantinli, İsveçli, İsviçreli, Alman, İngiliz, 3 tane Türk var falan. Tam fıkra kadrosu. Böyle bir ekiple bir şeyler yapıyoruz. Bir bandoneon, saksafon, trompet, 3 vokalist, bağlama, gitar falan yok yani. Bir kumpanya gibi bir şey. Adı Yumak. Grubun adı Yumak.
Çok iyi.
Evet, buna böyle bir project falan, İstanbul kafası öyle bir isim koymak istemiyorum. Yumak project falan. Hani project çok istiyor sonrasında bak. Yumak project. Vay, o zaman çok sakat falan. Yok yani sadece Yumak olsun dedik. Ondan sonra onun aranjmanlarını yapıyorum. Yaklaşık 15-16 tane parça oldu. Çok güzel Balkan türküleri yapıyoruz. Ben uzun süredir piyano çalmıyordum. Sahneye bir şekilde piyano çalarak çıktığım vakit aşağı yukarı 2007'den 2008'den beri çalmıyordum. Bu projeye dönmeyi de düşündüm çünkü işte bak pandemi mesela yani dedin ya yani neyi yapmıyorsan ona dönüyorsun. Ben de özlemişim çünkü şöyle bir şey var. Bizim yaptığımız iş esasında hani biraz önce illüzyondan bahsettim ya. Ya bizim yaptığımız işin kendisi illüzyon aslında. Düşünsenize her şeye hükmeden o sahnedeki tek adam, o duruyor ya ortada böyle falan. Hı hı. O tek adam aslında yani en büyük yokluk onda. Yani o trajedi biraz palyaçonun iç dünyası gibi. Biz arkadaşlar ses çıkaramıyoruz. Ses çıkarma yetimiz yok bizim. Ve dolayısıyla partisyonda partisi olmayan tek öğe orkestra şefidir. Yani o partisyonda bize yönelik bir şey yok. O partisyonda sadece müzik var. Ama ben onu yönettiğimi sanarken aslında başkaları o sesleri çıkarıyor. Ve orkestracı kökenli bir adam olduğum için ses üretmek, hı hı, yani o fiziksel kanunları kullanarak, yay çekerek, tuşa basarak, ağızlığa üfleyerek vesaire, o sesi çıkartıyor olmak ayrı bir tatmin. Yani ayrı bir tatmin derken, yani birini azımsadığım, birini küçümsediğim, birine çok değer verdiğim için değil. İkisi birbirinden ayrı ve birine alışan diğerine geçiyor. Ve geçtikten sonra bir süre sonra er ya da geç, öyle ya da böyle bir zaman sonrasında falan diye farkına varıyorsun. Hani ben bildiğin ayıktım yani. Hani ben müzik yapmıyorum ya falan. İşte o zaman yani tekrar piyanoyla vakit geçiririm diye düşünerekten bu projeyi birazcık yaptım. Ama onun dışında mesela geçen hafta İzmir Belediyesi bize bir konser teklifi yaptı. Ben 1,5 sene önce İzmir Belediyesi'ne bir proje hazırlamıştım. Akdeniz'in Zeytin Şarkıları diye bir projeydi ve bunu Suna Yakın'la biz yapmıştık. O hikayeler anlatıyordu zeytinle ilgili. Ben de geçtiğimiz yüzyılda zeytine yazılmış birçok parçanın içinden bir ufak seçki çıkararak o 16-17 parçalık bir konser yapmıştım. Geçen sene onu yapmıştık. Şimdi onu İzmir Tüp için, YouTube için bir daha yaptık. Seyircisiz konserde işte falan. Böyle 4 forte vuruyorsun, son anda bitiriyorsun, herkes son anda çekiyor ve sonra bir anda seyircinin olmadığını fark ediyorsun. Ya o saçma salak bir saniyeye dikkatinizi çekerim. YouTube'da işte o konserde devamlı geliyor falan. Ve ondan sonra bir gevrek gevrek soliste dönüp bravo değişime bakın yani.
Yani elektrik kesildi, bir daha geri döndük. Evet.
Hayattayız.
Bunu uzun uzun böyle evet, abi, ballandıra bunlar arkasında spiritüel yönü falan. Neyse biraz önce elektrik kesildi. Metafizik. Bahsettiğim proje beni heyecanlandırıyor, anlamışsınızdır ses tonumdan. İyi bir ekip var çünkü arkasında. İstiyorsanız birazcık da teaser vereyim. Yani teaserlık yapayım, bu radyo programında öyle bir fonksiyonu olsun. 3 Türk varız biz. Ben, Tolga Taviş, Tolga Bilgin ve Bora Peynirci. Bora Peynirci davul ve perküsyon çalıyor. Tolga Bilgin trompet çalıyor. Sonra 3 vokalist var, 3 kadın vokalist. Petra Nachtmanova, Emma Greenfield ve Moss Beynenjuks. Ondan sonra bir İsviçreli saksafoncu var, Valentin Konius. Bir Arjantinli bandoneoncu var, Gustavo Batistessa. Bir İsveçli basçı var, Hans Andersson. Birilerini de söylemezsem. Evet, bu kadar, 9 kişiyiz. Ama bu enteresan, bu bahsettiğim yabancıların neredeyse... Çoğu, ya yani hepsi, neredeyse hepsi Türkçe biliyor. Ve yani bazıları hani senin benim gibi Türkçe konuşuyor falan. Onlar zaten aşağı yukarı hep konserlerden tırnak içinde biriktirdiğim meslektaşlarım. Ya, müthiş konser yaptık abi, tadı damağımda kaldı dediğim. Ve sonradan bu proje için tekrar çağırmak istediğim insanlardı onların hepsi. Ve hepsi katıldılar, icabet ettiler çağrıma. O yüzden çok mutluyum. Bunun dışında da koca bir... Hiç yani bir yıldır hiçbir şey yapmadım. Gene olsa gene yapar mıyım bu hiç'i bilmiyorum. Ben de projeler bu kadar şimdilik yani.
Çok iyi.
Süper. Abi ben şunu sormak istiyorum. Süper abi. Samsun'a şef olarak gittiğinde okuduğum kadarıyla 28 yaşındaymışsın.
Evet.
Bu bir şefin genç olmasının ne gibi handikapları ya da ne gibi avantajları oldu? Biraz bunu merak ediyorum açıkçası.
Yani bir laf vardır, İbni Haldun var, tarihçi. Coğrafya kaderdir diyor. Şimdi orkestra şefliği son derece sosyal bir meslek. Ve çok fenomenik bir meslek tabii ki. O yüzden coğrafyaya çok bağlı bir meslek. Dünyanın her yerinde bu sorunun farklı cevabı var. Ama bizler tabii bu Anadolu'da yaşayan Türkiye'deki bu bizler... Bu Nuri Bilge Ceylan'ın deyimiyle yalnız ve güzel ülkemizin bu insanları çok nevi şahsına münhasır bir topluluğuz biz. Yani içinde Akdenizlilik de var, içinde Asya'dan gelen göçebe toplum olma var, içinde teba kültürüyle yüzyıllarca sarmaş dolaş olmuş bir memleketin torunları var. Var oğlu var, Güneydoğululuk var yani. Enteresan, gerçekten çok enteresan bir coğrafya. O yüzden insana da çok enteresan. Buna kendimi de dahil ediyorum. Yani bir orkestra şefi olarak ben de bizim insanlarımız da zaten her meslekte biliyorsunuz bizde beyaz saç beyaz sakal şeydir yani. Hani bir rütbedir yani. Aa falan hani bu saçları ben değil ben de ağartmadım hikayesi. Yani ama Avrupa'nın her yerinde öyle değil. Amerika'nın her yerinde öyle değil. Yani sadece spekülatif böyle herkesin tanıdığı Gustavo Dudamel gibi adamlar değil. Yani Avrupa'nın birçok Amerika'nın mesela özellikle Amerika'nın yani yeni dünyada birçok B sınıfı A sınıfı orkestranın çok genç müzik direktörleri var. Ama bu tabii işin içine şunu getiriyor. Yani eğer sen direktör olarak zaten çok şey bir kurumun çok ehliyetli bir kurumun direktörüysen yani bu hani Barcelona'nın başına teknik direktör olmak gibi bir şey yani. Ne oluyor orada? peki. Yanlış cevap diye böyle üzerinden böyle giyotin geçiyor falan. Yani bu ben açıkçası tabii ki 28 yaşının tecrübesini dediğim gibi yani orkestranın karşısına geçtiğimde anladım. Süreci yaşaya yaşaya o dikenli yolda kolumu bacağımı kanata kanata yürüdüm. Aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanında sadece Samsun'da değil Türkiye'nin dört bir yanındaki orkestracı arkadaşlarım da hem beni bağırlarına bastılar hem de tolere ettiler zaman zaman. Ben de onları zaten bu bir karşılıklı bir şey yani çok sinerjik bir iş. Yani. Çok sinerjik bir iş. Dolayısıyla 28 yaşı ben size bir kere şunu açıklıkla söyleyeyim. Yani bugün dünyada çünkü şöyle yani bu bir simülasyondur. Biz orkestra şefliği okuyoruz. Ondan sonra Türk orkestralarıyla çalıştığımızda çok farklı süreçler yaşıyoruz. Aa öğrendiğimiz bu değildi diyoruz. Sadece Türk değil. Yani Balkan orkestralarında da bu benzer var. Yani orkestra bir bazen yani teşbihte hata olmaz. Kimse darılmasın. Yani orkestra bazen rodeo atı gibidir. Yani çok emin olduğun zaman hiç beklemediğin bir anda senin sırtından atar tepeler yani. Ama bu dünyanın her yerinde böyledir ama 28 yaş dünyanın birçok yerinde bir orkestranın şefliğini bırakın. Genel müzik direktörlüğünü üstlenmek için artık çok geç bir yaş değil. Yani bunun arkasında şu şey de var, ihtiyaç da var. Şimdi klasik müzik insanların ortalama dünya insanının, müzik dinleyicisi seyircisi olan ortalama dünya insanının gözünde klasik müzik yaşlı işi. En kaba tabiri kullanayım. Yani sürpriz barındırmayan, efendime söyleyeyim heyecan, halbuki ne heyecanlar ne sürprizler var. Kelimeler yetmez bizim müziğimizin derinliğini anlatmama. Anlatabilsem şair olurdum. Yani o kadar derin ama yani insanlar klasik müziği nasıl buluyorlar? Evet, çok güzel. Adında da söylediği gibi çok klasik buluyorlar. Dolayısıyla orkestralar biraz PR çalışması, biraz müziğin değişen dünya konjonktüründe daha hak ettiği yeri bulması için daha genç, daha spekülatif, daha şoven, daha avantgard birçok şefle çalışıyorlar. Ben gösteririm YouTube'da hani bir görsel bir şey olsa, bu bir program olsa ve ben dersimi iyi çalışmış olsam size 20 tane şef gösteririm 30 yaşın altında. Yani hepsi sıra dışı avantgard. Şimdi daha doğru laflar biliyorum söylemek için de burada bu kadarını söyleyeyim. Avantgard yani. Hani ya o bir şey yapıyor ya ama bu tutuyor. Ya bu tutar, tutmalıdır da. Zaten bu bir müzik marketi. Burada herkes için iş var. Çünkü arz talep dengesinde her yapılan işin de bir alıcısı var. Ben 20 yaşında yani prodigiler var işte 12 yaşında çıktı bütün şeyi yönetti Rosen Cavalier falan. Yani bu böyle yani bunlar çok münferit ve show business işler ama 20-30 yaş bandında ben dünyada mesela Theodor Kurensis var. İnanılmaz bir adam. Doğru söylüyorum değil mi ismini? Bakıyorum internetten bir yandan da. Theodor Kurensis mesela inanılmaz fenomen yani. Bu adam şu an kaç yaşında bakalım. Ama birçok şef 28 yaşından çok önce çok ciddi kariyer yapıyor. O yani çok genç başlamışsınız olayı biraz buranın gerçeği yani onu söyleyeyim. Evet, Theodor Kurensis. Bakın lütfen, 72 doğumlu bu arkadaş da 50 olmuş ya. Genç gösteriyor. Bak işte hayat onu yormamış yani. Gencecik çocuk. Parlak parlak bir arkadaşımız yani. Ben şimdi fotoğrafına baksan 34 dersin yani ama bildiğin 49 yaşında. Şimdi ben 34 yaşında kendi fotoğrafımı göstereyim az sonra. Neyse.
Evet, bu 34 yaşına gidiyoruz Tolga. Abi diye böyle program değişiyor değil mi? Böyle... Peki şeyi sormak istiyorum abi ben kendi merakım.
Evet.
Sen sonuç olarak fagotçuydun. Bu orkestra şefliğine olan ilgin ve yüksek lisansla Hacettepe'ye ben... gitmen nasıl gelişti? Nasıl karar verdin?
Öyle orkestranın oldu tabii yani. Çalarken mi 99'da oldu? Ben çok kurtlu bir orkestracıydım. Yani şimdi bazen provalarda ya da şeylerde sanki disiplinin Yılmaz bir savunucusu gibi orkestracılara het höt falan yaparken provalarda bazen doğru yerde bazen gereksiz yerlerde insanlar benim eski videolarımı buluyor. Bir tane video var. O video bir 29 Ekim konserinin videosu. Ve video Antalya Opera Antalya Senfoni ortak konserinin bir videosu. Ve konserde bir sunucu var. Bu sunucu hanımefendi daha sonra çok elim bir kazada vefat etti. Ve o 29 Ekim konserini sunuyor. Bu uzun uzun tarif ediyorum. Bu aslında böyle 1,5 dakikalık bir görüntü bu. Kadıncağız konseri sunarken arka planda ben varım. Ve ben Kadıncağız konseri sunuyor ya, o sırada müzik yok ve biz çalmıyoruz bir şey. Ben duruyorum ve durmak bana ceza yani. Ondan sonra ben arkada nasıl kuduruyorum? Ben şey böyle yani kamerayı düşünün, kameranın onda birinde arkada bir görüntü var ve o benim ve yerimde duramıyorum ve bu ya işin trajikomik tarafı, bu hanımefendinin vefatının her yıl dönümünde bu video paylaşılıyor şeyde Facebook'ta ve herkes diyor ki toprağı bol olsun, ne iyi sanatçımızdı falan. Orada yani bu arada da herkes bana gönderiyor videoyu. İşte bak sen böyle bir adamdın falan. Ya evet, ondan sonra bir disiplin çağrısı yaptığımda orkestraya herkes hadi lan falan diyor böyle. Yani umursamıyor falan çünkü öyle bir durumum vardı. Birazcık şeyli böyle hiperaktiflik sınırında bir orkestracı olduğumu söyleyebilirim. O millet de bendeki o aşırı heyecanı, tansiyonu görünce herhalde bu çocuk fagotçulukla yetinmeyecek. Bunun biraz elini kolunu sallattıralım. Hani kalori yaksın falan gibi bir şeyle beni yönlendirdiler yani. Ben de açıkçası istiyormuşum demek ki. Yine bir müzisyen, orkestracı kökenli bir orkestra şefi büyüğüm, dostum, abim bana şey dedi. Yani enstrümanını şey yapacağım. Sen dedi rahatlıkla geçmişsin fagotta dedi, yani fagottan şefliğe. Çünkü fagotta dedi yani ne antoloji var ne edebiyat var. Ben cello'yu bırakmak çok zor geldi bana. Çünkü ne? Ne oldu?
Yok yok.
Allah. Oh, okay. Tamam. Harikulade.
Ha, şimdi geliyor abi.
Benim okay. Kozanoğlu türkümü duydunuz mu arkada? Umarım gelmemişti.
Şimdi geldi ama. Hepimizde derin izler bıraktı. Yani,
evet.
Hatta yani bu program bence like ve izleme sayısını o 4 saniyeyle katlayacak. Ne yaptı biliyorsunuz değil mi?
Neyse. Ara ufak geçiş yaptım.
Okey tamam. Şey bir
dinliyoruz abi.
Meslektaşım cello solistiydi, cello sanatçısıydı. O mesela şey dedi yani ben çok zor bıraktım cello'yu. Çünkü müthiş bir edebiyatı var, müthiş cazip bir enstrüman ve çok gerçekten öyle. Ama sen kolay bırakmışsın çünkü niye fagot çalıyordun ya fagot falan. Var öyle bir durum bak. Yani şaka tabii ki yani bu biraz ağır bir şaka ama gerçeklik payı yok mu? Ya bir ölçüde var, küçük bir ölçüde var. Çünkü tanıyorum yani fagotçu olup da orkestra şefliği yapan bir sürü insan tanıyorum. Benden büyük, benden küçük, benle yaşıt falan. Demek ki yetmemiş. İşte insanlar elimden tuttular kelimenin tam anlamıyla. 2001 yılında falan Rengim Gökmen'le tanıştım. Konser yapmıştım daha önce bir iki kere ama yüz yüze tanışma fırsatı buldum 2001 civarı. Ondan sonra bu işte Hacettepe'de kompozisyon ve orkestra şefliği yüksek lisansı yapabilmek için kompozisyon lisansından mezun olmak gerekiyor. Ya da bir seviye tespit sınavıyla sanki mezun olmuşsun gibi bir seviyeni tespit etmeleri ve ispat etmen gerekiyor. Dolayısıyla ben bir sene boyunca sağ olsun Turgay Erdener hocam beni çalıştırdı. Armoni, kontrpuan, füg falan okudum. Onunla egzersizler yaptık. Seviyemi biraz yükselttim ve sınava girdim Hacettepe'de. Sınavda kurulu söyleyeyim size. Erol Erdinç, Rengim Gökmen, Ali Doğan. Erol Erdinç bana soruyor. Diyor ki, Tolgacığım diyor, orkestra şefinin boyu kaç santim olmalıdır diyor. Şimdi kurulda Erol Hoca var ve Rengim Hoca var. Hay Allah şimdi... Ha böyle bir anım da var yani. Yani hocam boyu değil işlevi önemli diyemedim tabii yani. Belki o sırada heyecanla o da aklıma gelmemiştir ama söylesem büyük efsane olurdu. Neyse o sınavı geçiyorum ve beni 2002'de beni Hacettepe'ye alıyorlar. Ben o sırada Antalya Senfoni'de çalmaya devam edip her konserden sonra Ankara'ya geçiyorum. Cuma akşamı. Cumartesi sabahı toprağı bol olsun, nur içinde yatsın. Yani çok büyük bir rol modelidir benim için birçok açıdan. Cumartesi sabahı İlhan Baran'la 20. yüzyıl müzik stilleri dersine giriyorum. Sonra Rengi Boca'yla temel şeflik tekniklerine giriyorum. Başka derslerim var falan filan. 2002'den 2005'e kadar o yüksek lisans sürecini bitiriyorum. Ondan sonra masterclasslar vesaire. 2008'de Samsun Operası sınav açıyor. Ben de o sınava girip kazanıyorum. Ondan sonrası işte 3 vuruyoruz, 5 vuruyoruz, 4 vuruyoruz. Vurup duruyoruz yani. Bilmiyorum.
Bu arada benim hiç bilmediğim bir şey olduğu için belki çok saçma da gelebilir ama şimdi normal yüksek lisans programlarında bir yayın yapmak, bir sunum yapmak vesaire gibi şeyler istenir ya. Şeflikte böyle bir şey var mı? Ya da yoksa herhangi bir orkestrayı yönetmeniz isteniyor vesaire gibi bir durum var mı? Nasıl?
Yani Samsun Operası'nın giriş sınavında Ankara Operası'nı yönettim. Yani Kozi birinci perde yönettim. Onun dışında bu sınavda yani Samsun'un şeflik sınavında ne yaptım? Piyano deşifrej yaptım. Partisyondan deşifrej yaptım. Yani aslında ben size söyleyeyim çok şeylerdeki sınavlardan çok farklı bir sınav olmadığını söyleyebilirim size. Yani dünyadaki muadilleri ayarında bir sınavdı en azından soru başlıkları ve kategoriler anlamında. Önüme partisyon koydular. Piyano redüksiyonunu o sırada yaratıp hani çaldım. Ve Ankara Opera Orkestrası'nı bayağı topladılar benim için. Yani maalesef bir kişiydim. İki kişi girmiş olsa ilk sınava belki şu an ben konuşmuyor olacaktım burada. Hani yani birinci oldum falan öyle diyebilirim. Çünkü başka kimse yoktu yani.
Abi harikaymış. Abi anksiyeteli anılarından birkaç tanesini dinleyebilir miyiz varsa? Unutamadığın. Programımızın kült sorusu olduğu için soruyorum. Tabii ki cevaplamak
yani
istersen.
Yani bu programa katılıp da bu soruyu cevaplamıyorum demek komik olurmuş hakikaten. Aklıma gelmemişti. Bu soruyu cevaplamak istemiyorum.
Ben evet, cevaplayamayacağım.
Mükemmel bir insan oldum. Yani eskiden ufalaydım ve kibirliydim ama şimdi artık o da gitti. Tamamen mükemmelim falan. Anksiyetem de yok. Teşekkür ederim. Niye çağırdıysanız beni bu... Yani, ya aslında şöyle bir şey var. Yani anksiyete tabii yani gerçek anlamda kaygıdan, stresten biraz daha farklı bir şey. Bir kere zararlı bir rahatsızlık. Ben anksiyeteli müzik sohbetlerinin ne anlama geldiğini anlıyorum. Yani çünkü müzik bir sahne sanatı ve insanda çok derin kaygılar yaratabiliyor. Çok hayatı boyunca peşini bırakmayacak travmatik kaygılara sebep olabilen bir meslek bizimkisi. Ben bir tarihte Samsun'da arkadaşlarımızla içiyoruz. Masada bir tane beyin cerrahı var ve yakın arkadaşım. Ben Ahmet abinin yanında, beyin cerrahı abimizin yanında bizim meslek çok stresli ya deme gafletinde bulundum mesela falan. Hani seni döverim falan diye bir şey söyledi adam. Çünkü ya şöyle bir şey var, yarattığımız stres özünde illüzyonik bir stres. Yani mesleğini ne kadar kötü yapabilirsin ki ya? En fazla kötü bir konser olur. En fazla durur orkestra, dön pardon de bir daha baştan başla. Ya beyin cerrahının yanında mesleğimizin stresinden bahsetmek ayıpmış, ben o sırada öğrendim. Çünkü adam işini biraz iyi yapmasa hasta masada kalıyor. Yani açıkçası bizim bu sahne korkusu
tabii.
İnsan psikolojisinin yokları nasıl var yaptığını, insan psikolojisinin 10 gramı nasıl 25 ton yaptığının çok açık bir örneği esasında. Yani evet bir taahhüt var değil mi? Giydin frakları, 1000 tane seyirci var, bir şey yapacaksın, çalışmışsınız ona daha önceden hani şey var. Dersime çalıştım ve işte çalıştığım yerden de soru çıktı. Lohengrin operasını size sunuyorum yani neyse falan. Çıktık ve çok ciddi bir hata oldu. Abi ne olabilir ki? Burada şu devreye giriyor. Stres ve kaygı bir adrenalin salgılayıcısıysa eğer iyi bir konser için çok gerekli. Kabul yani çünkü adrenalinsiz konser olur mu? Olmaz yani. Fakat bunu anksiyeteye çeviren olay işte tam da orkestracılıktan orkestra şefliğine geçmiş bir adamın mesleki hayatında iz yaratmış olabilecek bir şey esasında. Yani çünkü orkestracılık biraz şey bir iştir. Yani biraz, yani bunu biraz tam anlamıyla söylemiyorum ama yani bu birazın altını çizerek söylüyorum. Biraz kaygısız bir iştir. Niye? Çünkü o tamamını gördüğünüz müzikal resmin, panoramanın %1'isiniz, 80'de 1'isiniz. Elbette sıra size geliyor, elbette podyum ışıklar sizi gösteriyor yeri gelince bazen çok önemli yerlerde ama Buna kadar adrenalinizi biriktirebilirsiniz. Rolanti'de maçı döndürerek oynayabileceğiniz yerler var orkestra. Her orkestracının ne kadar zor pasajı olursa olsun adı geçecek eserde başladığından bitirene kadar top çevirebileceği, Rolanti'de konseri götürebileceği yerler vardır. Bu inanılmaz bir psikolojik teneffüs anı, nefes alıp verme anı. Fakat orkestra şefliğinde öyle değil. Orkestra şefliğinde hata kaza rahat olsan, hata kaza işin keyfini, tadını veya nasıl söyleyeyim sana tribüne oynamaya kalksan, yani o müzik sana öyle bir ders verir ki, öyle bir tokadını atar ve yeri öpersin ki sen de şaşırırsın ve bunu 40. sanat yılını kutlama konserinde de yapabilirsin. Hani onu söyleyeyim ya. Bu hata her zaman seni vurabilir. 4. gününde de emekliliğinden önceki son konserinde de. Bu işte bir anksiyete yaratıyor. Açıkçası bu anksiyeteyle savaşmanın çeşitli tabii ki ya kitapta yazan yöntemleri var. Sahne korkusuyla başa çıkmanın çeşitli telkin yöntemleri var. Ama en önemlisi bence şu, bunun yaptığın işin ölüm kalım meselesi olmadığını biliyor olmak. İyi çalışmak ve tadını çıkarmak. Ve en kötü ne olabilir ki diye düşünmek. İşte ben buna son 3 yıldır falan bu aydınlanmayı hafif hafif o da ucundan görebildim. Onun öncesi full anksiyete bende. Onu söyleyeyim yani, hani hangi anınızı anlatırsınız, hangisini anlatmayayım falan diye. Anladım, mesela hayır, ben de şey vardır. Çok enteresan bir şey bak. Ben de mesela orkestra şefliği yapmaya başladığımdan bu yana konserlerinden, temsillerimden önce hafif mide bulantısı, hafif kusma refleksi falan filan vardı. Ama acayip bir şey oluyor abi. Ya o kulisten, o kadife kalın perdelerden içeri adımını atıyorsun. Şakkıdu şukkudu bir alkış, kıyamet nümayiş. Gidiyorsun böyle bir janti bir şekilde Cüneyt Arkın var ya, gidiyorsun selamını veriyorsun falan. O sırada ne oluyorsa abi, o reset böyle. Anında orası böyle sıfırlanıyor, format atılıyor o duyguya. Yani ben açıkçası şef podyumunda anksiyete hissettiğimi, meslek kaygısı yani yoğun bir travmatik kaygı, bir fiziksel semptom, belirti gösterebilecek bir kaygı ben şef podyumunda hiç hissetmedim. Ama kulisi bana sorun mesela. Kulis sakat yani. kuliste evet gerçekten geriliyorsun. Bunun sebebi de birazcık şey. Yani mesela içten içe o orkestracı kadrosu, yani o arkadaşlarım, meslek yoldaşlarım, yeri geliyor bazen 20 bazen 120 kişi. Onların oradaki hazırlanışları ve benden önce çıkışları ve ne halim varsa gör, biz zaten çalıyoruz tavrı, tamam mı? Ya bu mesleğin doğasında var, bu dünyanın her yerinde. Yani o, çünkü seyirciyle onlar arasında bir paratoner görevi görüyorsun sen. Yani sahnede bir figür var. O sinerjik yapının her şeyini o çekiyor. Yani artık buna ne derseniz deyin, metafizik güç mü dersiniz, elektrik mi, ne derseniz deyin. O zor yani o. Ama burada tabii yani sahne ruhuna da sahip olmak gerekiyor. Yani seyirci de sevmiyor mesela. Eskiden varmış öyle. Richard Wagner'le başlamış çünkü, bak başlamış derken o, bir tek onun görüntüsünü görebiliriz. En eski onun videoları var çünkü. Onunla başlayan, Pierre Boulez'de falan devam eden, sahne 7 forte böyle kopuyor yani, olmayacak şeyler. 12 şey, 2 set timpani, 12 perküsyon falan filan. Ya Pierre Boulez'in hareketlerinde şey var yani, 10 santim çapında yönetiyor hepsini falan. Bu bir ekol. Ama günümüzde artık bu ekolün müşterisi yok mesela. Hani günümüzde yani şef sahneye çıkacak ve en az o müzik kadar heyecanlı olacak, olmazsa alırlar ekmeğini adamın elinden falan. Böyle bir acımasız da bir durum var yani. Benim anksiyeteli öyle fix bir zirve bir anım yok. Ama dediğim gibi yani konser stresi beni yoruyor, hala yoruyor. Ama galiba o stres, aynı stres bizi ayakta tutan streste yani. Öyle... Sahneye kusmadım daha. ya belki bir gün o da olur yani. Bu sanatsal denemedir. Bu avantgard bir eserdir. Ben yazdım. Sahneye kusulacak da diyebilirim. O sırada pişkin bir şekilde onu toplayabilirim evet. Yani. Vallahi böyle yani. O yüzden eser yazmak daha güzel. Zaten bir şey bestelemek son derece sosyopat bir iş, mesai. Yani... Tamamen kendi ininde burası. Yani kendi kurtarılmış bölgende bir şey yapıyorsun. Ve seyirciye onu sunana kadar istediğin kadar rötuş yapabilirsin. Ve bunu frakla da yapabilirsin. Röptöşamberla da yapabilirsin. Tangayla da yapabilirsin. Yani çünkü hiçbir ahlak normu yok seni dizginlemekle yükümlü olan. Çünkü insan yok. Yani bestecilik ve orkestra şefliği aslında elmanın iki yarısıymış gibi gözüken ama çok çok farklı iki meslek. Hani ben de o yüzden şimdi birazcık daha yükselen tatmin duygum bestecilikle yapıyorum. Tatmin ediyorum. Hani şu durumda son derece de memnunum bu gidişattan.
Süper. Abi de son olarak şunu sormak istiyorum. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda şeflik ve eğitmenlik yaptığınızı okudum. Biraz hem Doğuş Çocuk Senfoni'nin şu an devam ediyor mu etmiyor mu ya da nasıl bir oluşumdu birazcık da bundan bahsederek toparlamak istiyorum açıkçası.
Tamam, dağıttığımı düşünüyorsan bunu da toparlayabiliriz. Burada öyle bir ima aldım yani. Sana bir doğuş çocuk topu atalım, sen onu toparla ortalığı falan gibi. Tamam, iyi falan. Hayır şöyle, çok tabii yani açıkçası 2005'ten bu yana yaklaşık 16 senedir o Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası oluşumunun içindeyim. Ve burada sevgili Rengim hocamın, Profesör Doktor Rengim Gökmen'in asistan şefliğini yapıyorum. Değerli meslektaşlarım Hasan Niyazi Tura ve Oğuzhan Kavruk'la birlikte. Yani Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası tabii dünyadaki her sanatsal departman gibi yani müzik sanatını icra eden her kurum gibi o da son derece sosyal bir kurum olduğu için pandemiden en ağır etkilerden birini o da aldı. Hiçbir şekilde toplanamıyoruz. Ama Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın yolculuğunu çok ufak anlatmadan önce şu an ne yaptığımızı söyleyeyim. Şu an en özet haliyle şimdi Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası bir kere reşit olmayan öğrencilerden kurulu bir orkestra. Bir çocuk orkestrası. Yani günümüzde 18 yaşa değil 15 yaşa bile çocuk denmiyor yeri geliyor ama hukuken 18 yaşın altında çocuklardan kurulu olması gereken ve bunu kendi sistematiğimizde kendi kendimize bu konuyu kilitlediğimiz ve sınırlarını çizdiğimiz bir durum Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın kadrosu. Bu şu demek, onları her topladığımızda velilerinden muvaffakatname alıyoruz ve hepsi izinle geliyor ve otellerde kamp ortamında yaşıyor. Yani bu ne demek? Hakikaten kamp yani. Saat 8'den sabah akşam 10'a kadar ne yapacakları dakikası dakikasına belli. Ve bu süreç içerisinde onlara yaklaşık 10-15 tane abi abla eşlik ediyor. Ciddi disiplin kuralları var. Aslında bu kuralların olma sebebi %20-30 bu çocukların her an turne heyecanıyla ufak tefek hatalar yapabilme durumu ama %70-80 hukuki bağlayıcılık. Yani bu çocukların yani reşit olma durumları yok. Kendi kararlarını kendi verebilme ehliyetleri yok. Maalesef bu saçma sapan bir şey ama bu sürece uyuyoruz ve bu bizim de elimizi rahatlatıyor. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Pandemide orkestra toplarsın. Yani ayıp etmiş olursun. Sadece büyük risk almış olursun ama çocuk orkestrası kesinlikle toplayamazsın. Çünkü biz 15 konservatuardan aşağı yukarı o konservatuarlarda yaptığımız dinletilerle beğendiğimiz, sadece beğendiğimiz değil gelişim süreçlerini de takdirle karşıladığımız. Hani bazı öğrenci oluyor yapamayacak ama bu sene yapamayacak, seneye yapar diyoruz. O seneye özellikle o öğrenciye bakıyoruz o şeyde. Ya burada bir Dilara vardı falan diye gidip o okulda bakmıştığımız çok vardır. Bu süreç içerisinde yani bu bir sanat kurumu olarak düşünmeyin. Bir eğitim, biraz yer kalırsa da sanat kurumu. Aslında eğitim kurumu yani senfonik müzik eğitiminin verildiği bir destekleyici kurum. Niye destekleyici diyorum? Çünkü kağıt üzerinde bütün konservatuarların orkestraları ve orkestra dersleri var. Fakat bazılarında nüfusları ile ilgili lojistik sıkıntılardan dolayı, bazılarında başka sıkıntılardan dolayı bu ders çok ciddi şekilde yapılmıyor. Biz normal şartlarda, tırnak içinde söylüyorum, pandemi olmadığı zaman normal şartlarda bu çocuklarla senede aşağı yukarı 10-15 gün birlikte vakit geçiriyoruz. Ve sadece prova değil, bir turne adabı nasıl olur, bir senfonik orkestra hiyerarşik adabı nasıl olur, bir konser adabı nasıl olur, bir hatta en başından itibaren notayı alıyor, çocuk o güne kadar etüt çalmış, sonat çalmış, bir şey çalmış, sus yok yani çaldığı müzikte, çalmış, çift çizgiyi görmüş, yenisini çalışıyor değil mi? Çocuk getiriyor bana notayı, iyice küçük tabii, hiç orkestra dersi yok. Bazı çocuklarımız var 12-13 yaşında, o dönemde biliyorsunuz konservatuarlarda orkestra dersleri yok onların sınıfında. Kaç oluyor bilmiyorum 4+4+4 ama orkestra dersi yok onu biliyorum. Çocuk geliyor diyor ki hocam bu notam burada bitiyor. Az sonra bir tane daha notam başlıyor ama aradaki yerde bir 15 yazıyor. Bu 15 nedir? Hani yani çocuk 15 ölçülük bir S görmemiş daha. Yani biz bu kadar temel bir süreçte ona gel. Hani board marker işte tahtayı açıp işte sus şu demektir. Gözlük işareti notaya niye çizilir? İşte efendime söyleyeyim geriye doğru ok ne işaret ne anlama gelir? İleri doğru ok. Bu kadar temel bilgilerden başlayan bir orkestracılık eğitimi, bir orkestracılık kültürü aşılıyoruz onlara. Ve atıyorum 14-15 yaşında giren var, 16-17 yaşında giren var. Tam böyle tam bir orkestracı adayı oluyorken mezun oluyor, gönderiyoruz, yenisini alıyoruz. Böyle bir durum da var yani. Ondan sonra böyle çok güzel bir şey esasında. Yani Doğuş Grubu'nun bir sosyal sorumluluk projesi. Bu proje 2005'te başladığında ben yani hiçbir şekilde ummazdım bu kadar uzun süreceğini. Hiç hayal edemezdim uzun soluklu bir şey olacağını. Türkiye'de bu tarz sosyal sorumluluk projelerine başlanıyor. Çok başlanıyor yani. Kurdeleyi kesiyorlar, haberler oluyor şu ama bunu bir kültür haline getirmek, bunu bir gelenek haline getirmek, her sene tekrar tekrar toplanmak yani demek ki Doğuş Grubu'nun yapabileceği bir şeydi. Maalesef pandemiden dolayı çok fazla toplanamıyoruz ama biz şimdi gideceğiz onlara. Biz dedik ki bu çocukları toplamayalım, büyük risk. Toplayamayız da zaten, velileri de izin vermezler. Biz 4 öğreticiyiz, 4 sanat kurulunda görevli Rengim Gökmen, Oğuzhan Kavruk, Tolga Tayış ve Hasan Niyaz Tura. Biz şehir şehir gezeceğiz bu bahar ve yaz döneminde ve onları okullarında ve veya şehirlerindeki uygun konser salonlarında onlarla prova yapacağız. Biz onların ayağına gideceğiz ve böylece riski minimize edeceğiz. Sosyal mesafe, maske, hijyen ve patatesle. Patates miydi? Neydi? Patatesle. Evet, patates kızartacağız onu. Onu da yapacağız.
Ya biz
ekmek de yapacağız.
Ekmek de yapacağız diyorum. Falan
şeye çok özenirdik. Arkadaşlar hep giderler.
Evet, işte. Piyanistlerin öyle bir laneti var. Bize çok piyano videosu evet, geliyor. Yani bize çok oğlum da piyano çalıyor, kızım da piyano çalıyor. Almaz mısınız falan diye. Çok bir iki istisnayı aldık piyanist. Hatta İstanbul'daki Moskova'ya giden şimdi ismini Faruk. Faruk. Faruk hatırladın mı? Soyadını hatırlamıyorum. Çok bir iki tane piyanist biz aldık ama piyano genelde alamıyoruz tabii ki orkestra enstrümanı olmadığı için. Evet. Özen ben doğal
biz o yüzden. Biz çünkü sadece böyle bir kere şeye piyano festivaline gitmiştik. Piyanistler olarak ve 15 kişi falan yani o da hani zaten turne gibi değil sabah çıktık izledik gece döndük falan
tabii.
Şeklinde oldu.
Öyle tabii.
Yani herkes zaten ölüyordu böyle sabah çok erken gece çok geç falan şeklinde. Yani hiç öyle turnenin işte şeyin falan tadına varamadık.
Ama merak etme ama profesyonel müzisyenler de öyle zaten yani. Hani
evet hep bir de böyle fotoğraf paylaşırlardı falan. O böyle en hani arkadaşlarına bir şey ya. Yapmaktan hoşlandığın dönemde sen okulda matematik dersine de solfeje giriyorsun arkadaşların turnede falan. Ya. Böyle çok özenirdik onlara.
Evet, yani hakikaten şimdi biz mesela profesyonel orkestracılar, müzisyenler hakikaten bir turne frekansı vardır. Yani o otobüse uçağa binip o enstrümanlarla turneye işte prova yaptıysan yaptım bitti otelde çekin bilmem ne falan. O akşam enteresan geçer yani. Hani hayatımızda birçok insan mesela hayatında ilk defa otel görmüş gibi davranıyor. Hani 20 yıllık sanat yaşamının ortalarında sonunda bilmem ne falan. Ne o? Çünkü turne psikolojisi. Yani coşacağız orada yani. Hani olay çıkacak falan. Neyse bizim bu çocuklar da yani bu konuda çok tabii ki şey ama en azından hayatlarında yaşadığı bu ilk turne süreçlerinde, ilk otel süreçlerinde o yüzden bunun adının kamp olması tesadüf değil. Yani biz orada onlara birazcık disipline etmeye çalışıyoruz. Yani sadece bir turne abi çok abartma. Cennette değiliz yani. Bu bir turne yani. Yani çalacağız geri döneceğiz falan. Ama hakikaten ister ister ya 15-20 tane şey var. Onları çekip çeviren abileri ablaları var. Yani Doğuş Grubu'nun çalıştığı çözüm ortakları. Onların her biri bir koridorda sabaha kadar nöbet tutuyor arkadaşlar. Yani bir otel koridoru dediğin taş çatlasa sağlı sollu 20'şer tane kapı tamam mı? Onun başında bir tane insan düşün yani falan. Bu arada otelde yetişkinler de kalıyor falan. Adam 4'te çıkıyor. Aşağı bara inecek bir bakıyor 12.30'da gördüğü adam şey bekçi diyeyim artık hala orada duruyor falan. Bu ne Doğuş çocuğun görevlisi falan. Öyle bir durum var. O turne dediğiniz çok büyük durumlar olmuyordu yani. Çok eğlenceli böyle bilmiyorum ya da biz olmadığını sanıyorduk bilemiyorum. Yani vakalar da oldu tabii ki 16 yıl boyunca ama yani çocuklar bunlar. Bunların hepsini yaşayacaklar. Ben açıkçası çok mutlu hissediyorum kendimi onlara böyle dokunabilmiş olmakla. Çünkü şu anda profesyonel senfoni orkestralarında, operalarda, Türkiye'de ve Avrupa'da çok önemli yerlerde Bizim doğuşta dokunabildiğimiz, birlikte vakit geçirip bu işi anlatmaya çalışabildiğimiz birçok öğrenci yer alıyor. 2005 diyorum, dile kolay yani. Hani o zaman 18 yaşında olan şimdi 34 yaşında yani. Dolayısıyla ben son dönemde Türkiye'deki klasik müzik hayatındaki ender tebessüm ettirici, mutluluk verici gelişmelerden biri olarak görüyorum. Çünkü bizim zamanımızda bu iş işte Türkiye'de yoktu. Sıfırdı. Yani bir ara Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası oldu 90'lı yıllarda. Bir ara o bir ülkeden insan. Ama orada tabii alt metindeki amaç Bilkent MSSF'ye öğrenci toplamaktı. Ki çok mantıklıydı yani. Bütün konservatuarlardan öğrenci alıp yaz orkestrası yapmak. O sırada bakın okulumuzun fiziki şartları bu demek. Çok güzel bir PR çalışması. Onun dışında ben size söyleyeyim. 90'lı ve 2000'li yıllarda yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de hiç böyle bir oluşum yoktu. Biz ne yapardık? Akdeniz Gençler Orkestrası'nın afişini görüp böyle önünde böyle salyamız akardı falan. İşte Mahler Gençlik Orkestrası'na bakıp ya gider miyiz gidemeyiz kim alacak onlar beni mi alacaklar falan filan. Zaten bir ara hani en yakın odisyon Atina'daydı falan. Hani oradan Atina'ya gittim mi zaten geri dönmem ben de daha batıya giderim falan. Ondan sonra ya bizim başımıza gelmedi. O yüzden şimdi bu arkadaşlarımın başına bizlerin sayesinde geliyor olması beni çok mutlu ediyor yani. Topladın mı? Toplayabildin mi?
Evet. Harika oldu.
Evet, abi çok teşekkür ederiz ya. Çok güzel bir sohbetti gerçekten.
Ben teşekkür ederim.
İyi ki geldin.
Ben teşekkür. Kayıtta mıydın? Hay Allah. Ben dur bakayım kaydettim. kaydettim okey.
Evet, deyip böyle.
Küçük anksiyete.
Aynen.